Merhaba sevgili dostlar. Maalesef kötü ve zor günlerden geçtiğimiz için tam böyle neşeyle, coşkuyla sizlere program hazırlayalım derken bugün de yine çok sevdiğim, çok yakın, çok iyi bir insanın maalesef koronavirüs dolayısıyla vefat haberini aldım. Bir dua ve Fatiha ricasıyla, ikramıyla programa başlamak isterim. Hasan Bacak Hoca, Avrupa'da yıllardan beri İlahi Kelimetullah için koşan, koşturan, benim de bizzat şahit olduğum çok değerli bir insan. Maalesef yaklaşık 10 gündür hastalıkla mücadele etti ve bu sabah maalesef bir yenik düştü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Eğer mümkünse sevgili siz izleyicilerimizden de Hasan Bacak Hoca'nın ruhuna birer Fatiha yollamanızı istirham ediyorum. Evet, ama hayat bir şekilde devam ediyor. Yani abi zor günlerden geçiyoruz, farkındayız. Öyle bir şey oluyor ki bir haber alıyoruz. Bütün duygularımız alt üst oluyor. Bütün ne hissediyorsak iç dış oluyoruz bir anda. Ters yüz oluyoruz maalesef. Ama bununla beraber sizlere hazırladığımız bir akışımız var. Sevgili kardeşim, teknik yönetmenim Zafer'le beraber mecburen o akışa da uymak zorundayız. Yoksa program filan yapamayız yani. Futbolda denildiği gibi hani gelişine vura vura her gün önümüze ne düşerse öyle bir şey yapmamız lazım. Biz böyle istemiyoruz. Biraz daha nispeten sizinle birbiriyle alakalı ve belli bir disipline, bir kurgusu, bir akışı olan bir müfredat, bir konsept üzerinden gitmek istiyoruz. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Türkiye'deki geçen hafta hatırlıyorsanız Türkiye'nin genel durumunu anlatırken hakimlik, hekimlik bunların hepsinin birbiriyle ilgili olduğunu, birinin çok iyi olurken öbürünün çok kötü olamayacağını, dolayısıyla her şeyin hani sağlık sistemi ne durumdaysa sporumuz da o durumda, ekonomimiz ne durumdaysa eğitimimiz de o durumda, çevremiz ne durumdaysa mimarimiz de o durumda diye konuşmuştuk. İşte size bir mimari örnek göstermek isterim. Karadeniz'den bir ev. Hani bunun için bir tabiat olayına, bir felakete gerek yok yani. Hani neredeyse yandaki çalı çırpı bile onlardan, bu evlerden, bu kul yapımı mekanlardan, yapılardan daha sağlam toprağa tutunmuş durumda. Yarın öbür gün buradaki yaşayan, bunları burada yaşayanların akrabalarının işte medyaya, sosyal medyaya işte şöyle felaket oldu, böyle felaket oldu diye haber tepki göstermesinin çok da mantık dışı olduğunu düşünmüyorum. Neyse, bu girizgahtan sonra gündemimiz biraz yoğun, ona bakmak için isterseniz programımıza başlayalım. Evet sevgili dostlar, Orhan Veli ile başlamak istiyorum. Orhan Veli'nin çok enteresan bir şiiri var. Kitabe-i Sengi Mezar diye. Aslında Türkçesi mezar taşı yazısı diye. Orhan Veli burada Süleyman Efendi'nin diye bir kahramanın, doktorunun aslında bir şiirini anlatır. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye diye anlatır. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada nasırdan çektiği kadar. Çok ironik bir şeydir. Burada Ahmet Haşim'den kendi çağdaş yazarlarına, rejimden sosyal hayata kadar inanılmaz bir ironik şey vardır. Çok beğendiğim şiirlerinden biridir. Ben size şu arkada gördüğünüz kitabe ile ilgili Kitabe-i Sengi Yeliz diye bununla ilgili bir dosya hazırladım diyelim. Arkada gördüğünüz 270 yıllık bir çeşme, vezir çeşmesi bunlar da. Hani derler ya, vezir de eder, rezil de. Bu çeşme işte birilerinin. Bir geri gelsene Zafer'cim. Burada önemli bir şey anlatacağım. Sultan 1. Mahmut tarafından yapılmış bu vezir çeşmesi. Aslında özellikle kitabesi, şu anda bakmayın oraya. Kitabesi sağlamdı. Fakat tabii etrafı bütün tarihe biz böyle atıp tutmaya gelince maalesef şeyde bizden şeyi yoktur yani. Ecdadı tutarız. Bütün şeylerimiz, kuruluş, kurtuluş, bilmem ne, Ertuğrul, diriliş, işte yükseliş, uçuş, havalanış falan, ışınlanış, bunların hepsini yaparız. Maalesef gerçekte tarihe zerre miktar sahip çıkmayız. İşte bir örneği de bu. Sultan 1. Mahmut 300 yıllık bir neredeyse geçmişi var bunun. Bu çeşmenin. Bu çeşmenin kitabesi. Enteresan bir şekilde belki de kasıtlı bilemiyorum. Ben hakikaten kasıt arıyorum. Bu çeşmenin kitabesinin sağ tarafı tam ekran getirebilir misin? Beni alabilir misin oradan sevgili Zafer'cim? Beni alırsan, evet sağ altta görüyorsunuz hasar görmüş durumda kitabe. Aslında bu kitabe bu tür tarihi şeylerin anayasalarıdır. Yani dokunulamaz, şey yapılamaz ama nedense kırılıyor bu kitabe. Tahrip oluyor ve şu anda da kayıp bu kitabe. Yok yani. Nerede olduğu belli değil. Nasıl olduğu nereye gittiği akıbeti bilinmiyor. Sonradan hikaye işin ortasına çıktı. İşi ortaya çıktı. Devam edelim Zafer'cim. Size bir arkadaşı tanıtacağım şimdi. Bu Yeliz abla aslında biliyorsun bir milletvekili. Yani bir enteresan milletvekili. Kendini alim zannedenlerden biri. Geçen gün bir videosuna denk geldim. Dünyanın ne kadar gelişmiş olduğunu arabalardaki ısıtma koltuğuyla anlatıyordu. İşte adamlar yapmış ısıtma koltuğu önde ve arkada falan. Sonra sordum bu arkadaş enteresan şekilde şoförüymüş beyefendinin şoförleriymiş vaktiyle yani. Neyse bu beyefendinin marifetiymiş bu şey. Bu devam edelim Zafer'cim. Bu çeşmeye bu arkadaş müdahale ediyor ve bu yeni kitabı. Yeni kitabı enteresan şekilde değişiklik var ama. Yani kitabede değişiklik var. Kırmızı ile işaretledim orayı görüyorsunuz. Ahmet Hamdi Çamlı biliyorsunuz o şeyin adı. Orada Osmanlıca Ahmet Zeki Çamlı yazıyor yani. Kendi babasının ismini eklemiş kitabeye. O da işte şey diyor yani gözünüz insanlık görsün babam bu işi başlattı ben tamamladım. Allah bilir hangi imkanlarla yaptı bilmiyorum da hani bir çeşmeyi tekrar şey yapmak elbette güzel bir şey ama buraya kendi babanın kendinin adını koymak ondan sonra daha da ayıp bir şey. Kitabenin üzerine çeşmedeki kitabenin Türkçesini şey yapıyorlar. Burada kendi babasının ismini saklıyor. Daha da önemlisi şu. Ya kitabeyi tamir ettirenin ismi kitabeyi yaptıran isminden daha şeye konulur mu? Daha ön tarafa daha yani başrole konulur mu? Oraya eklemiş yani. Sultan 1. Mahmut Han'a teşekkür ediyor kitabe. Ondan sonra Sultan Ahmet Zeki Çamlı Han'a teşekkür ediyor. İnanılmaz bir şey yani. Şey diyor mesela. Sahibul hayrat. Şimdi o Osmanlıca bir de orada da bir felaket bir gramer problemi var Osmanlıca. O da ayrı bir kepazelik. Hemen yanına Sultan Mahmud'un yanına Sahibul hayrat merhum Zeki Ahmet Çamlı diye ekleniyor yani. Şimdi kitabenin son halini biraz size şey yapayım işte. Bir Zafer'cim ekleyebildin mi onu bilmiyorum. Şu, evet kitabe şu halde. Yani işte o da ayrı bir şey. Yani orijinaline sadık yapılmıyor, işte mermer yapılıyor bilmem ne. Hadi onlar neyse o çeşme böyle yapılıyor. Kitabe ayrı bir kepazelik olarak tarihte yerini alıyor. Yani Osmanlı'da olsaydı bir de şu kitabe nerede? Allah bilir nereden çıkacak onu da bilmiyoruz yani. Orijinali yok yani. Orijinalinin yerine AKP'lilerin evlerini yaptıkları bu şey var ya sedef kakma, gümüş, altın, varak o şey gibi böyle onları hatırlatan bir şey. Nasıl bir zaaf varsa ona bilmiyorum. Vezir çeşmesi insanı rezil edebiliyor gördüğünüz gibi. Evet, dün bir haber aldım geçiyoruz. Adios amigo. Yani Maradona iyisiyle kötüsüyle dünya futbolunun gelmiş geçmiş. Yani çoğu kez Pele ile karşılaştırılır. Bana göre Pele'den çok daha müthiş bir oyuncuydu. Sebebi ise şu. Pele büyük yeteneklerle beraber oynadı ve çok daha küçük bir dünyada büyük bir yıldız. Ama Maradona da öyle değil. Maradona da dünya küçülmüştü artık. Kocaman dünyanın 1.65 boyunda muazzam bir yeteneğiydi. Maradona maalesef dün 60 yaşında hayata veda etti. Bir beyin kanaması deniyor. Beyin kanaması dolayısıyla hastaneye yatmıştı ama kalpten dolayı vefat ettiğini söyleniyor Arjantin medyası tarafından. İnanılmaz bir hikayesi var Maradona'nın tabii. Maradona hatta ben hatırlıyorum Sinan Çetin Alişan filmiydi. Orada Yamanokay işte şey işçiler, Güneydoğu işçiler Mersin'e şeye gidiyorlar. İnşaat işleri yapmaya. Orada Dünya Kupası seyrediyorlar toplu halde. Orada bağırıyorlar işte Maradona Maradona kurban olan Maradona. Neden? Topu çok hızlı gidiyorsun Zafer'cim, biraz sakin. Topu ayağına aldığı zaman muazzam bir heyecan oluşturuyor. Ben bu tür yeteneklere sanatçı diyorum, futbolcu değil. Çünkü adeta bir şiir yazıyor, top oynamıyor, adeta bir resim çiziyor. Maradona'yı seyretmek Oscar'lık bir film izlemek kadar zevk veriyordu. Hele hele meşhur biliyorsunuz o İngiliz küstahlığını yerle bir ettiği meşhur Meksika Dünya Kupası'nda 2-1'lik işte ki Ella gol attığını çok sonra şey yapmıştı ve şöyle bir açıklama yapmıştı, çok ilginç. Bugünkü yazımda ona da değindim. Aslında İngilizlerin cüzdanından para çalmak kadar zevkli bir şeydi bu demiş yani. Çünkü hakikaten mesela Maradona 1.65 boyunda gol attığı Shilton ki karizmasını öyle bir çizdirdi ki arkadaşlar o maçta 1.83 boyunda bir kaleci üstelik elini de kullanıyor, yükseliyor. Maradona çıktı, kafayla elle karışık attı golü ve Shilton'un o İngiliz yukarılarını yerle bir etti. Aslında bunun hani Simon Cooper diyor ki futbol sadece futbol değildir. Hakikaten öyle. Çünkü Arjantin bu Dünya Kupası 86 Dünya Kupası'ndaki şeyden işte Meksika Dünya Kupası'ndaki karşılaşmadan 4 yıl önce Falkland'da İngilizlerle Arjantinler karşı karşıya gelmişti. Ve İngiliz teknolojik ateş gücü maalesef Arjantin'i yerle bir etmişti ve Arjantinlerin çok ağırına gitmişti bu. Futbolla intikam aldık diyordu ve cevabı futbolla verdik diyordu. İngilizlerin çok ağırına gitmişti bu şey. Sonra Maradona'nın özelliği o, yani koskoca Arjantin'i tek başına sırtlayıp finale kadar taşımıştı şey Meksika'da. Yani Arjantin'e Dünya Kupası kaldırmak ayrı bir şey. 1.65'lik bir bücür bu. Sonra Napoli'ye gitti. İtalya'nın Napoli takımına arkadaşlar. Enteresan şekilde Napoli 100 yıllık bir takımdı ve geçmişinde ne İtalya başarısı vardı, ne dünya başarısı, ne Avrupa başarısı vardı. Artık kupalara abone etti tek başına Napoli'yi. Napoli hatta hatırlarsınız Türkiye'de bile Napoli maçları artık canlı şey yapılmaya başlandı. Anlatılmaya başlandı. Öyle bir şeydi yani. Aslında dediğim gibi yani hep bir şeyle karşılaştırma vardı. Maradona'nın öyle bir bahtsızlığı vardı. Pele ile karşılaştırmak. Ama yetenek olarak oynadığı pozisyon olarak Pele'den çok farklıydı. Yani topu almak için ta defansına kadar gelip giden bir şeydi. Düşünün Napoli'de oynadığı 259 maçta 115 gol attı. İki defa lig şampiyon oldu. UEFA Kupası, İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası aldı. Tek başına bunu yaptı. Maalesef orada işte o tek insan olmanın, tek başına olmanın acısını kokaine birileri herhalde alıştırdı, bulaştı ve kokain artık hayatını teslim almaya başladı arkadaşlar Maradona'nın. Kanında kokain tespit edilince bir 15 ayısı yanılmıyorsam İtalyanlar şey engellediler futbol oynamasını. Bu esnada çok ilginç bir şey oldu. Türkiye'de bizimle de ilgisi var. Hatta Hizmet Hareketi ile ilgisi var. Bosna'da korkunç bir Sırp katliamı yaşanıyordu ve Bosna Maradona'nın ilgisini çekiyordu. Yardım etmek istiyordu ve gazeteci yazarlar bakıp Türkiye'de dünya karmasıyla Türk milli takımı arasında Bosna yararına bir maç tertip etti. Aslında bu maçça çok muazzam sayıda dünya meşhurları, dünyanın ünlü futbolcuları gelme sözü vermişlerdi ama Sırp mafyası korkunç bir tehdit ve şeyle pek çok futbolcuyu vazgeçirdi, pek çok menajeri tehdit etti. O dönemin medyasını hatırlıyorum. Zafer'cim o şeyi atabilir miyiz? O küfürü gösterebilir miyiz? Yani muazzam bir şey verdi. İşte insanlık dersi, ünlü yıldızlar Bostanlı çocuklar için İstanbul'da diye. Çoğu gelmekten korkunca Maradona tek başına adeta mafyada dünyadaki o işte Sırp hegemonyasına da karşı durarak geldi. Ve adeta mazlumiyetin sesi oldu. Siz bakmayın bugünkü medya işte tipik şeyle beraber bu kendi attığı manşetlerini bile bugün tekzip ediyorlar. Zafer'cim o bugünkü şeyini de getirelim. Şu gazetenin, Milliyet gazetesinin. Yani şu, bakın şu insanlık dersi diyor Milliyet gazetesi ve bugünkü şeyi daha doğrusu dünkü şeyini gösterelim Zafer'cim. Milliyet gazetesinin internetteki haberini. Yani görüyorsunuz yani insanlık dersi diyen gazete bugün utanmadan şey yapıyor. Maradona FETÖ organizasyonu utanmadan insanlık için yapılan bir şeyi o sırada bugünkü bu ülkeyi yönetenler var ya bu işte havuz medyasının sahibi olanlar onlar da Bosna için para topladığı iddia ediliyordu. İşte meşhur biliyorsunuz Bosna paraları mercimek ceza aldılar falan filan yani. Maalesef durum böyleydi. Maradona sonra tabii o uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra maalesef çok büyük sıkıntılar yaşadı. Buna rağmen mücadele etti. Hep ezilenlerin yanında oldu. Mesela Amerika'da ona teklifte bulunmuştu. Fidel Castro, Küba'da teklifte. O Fidel Castro'nun teklifini kabul etti. Amerika'ya hatta aşağılayarak Küba'ya gitti, tedavi oldu. Sonra tekrar döndü. Sevilla'da biraz oynadı. Sonra doğduğu topraklara, Boca Juniors'a geri döndü. Ve orada maalesef artık yeteneği, yaşının da ilerlemesi sebebiyle yavaş yavaş bıraktı. Ama Maradona nereye giderse gitsin, bir futbol sanatçısı, bir futbol virtüözü olarak daima anılır. Çünkü attığı goller, hele hele biraz önce bahsettiğim Meksika Dünya Kupası'nda o attığı ilk kafa golü değil de ikinci gol. Topu orta sahadan alıp neredeyse bütün İngiliz takımını ve hepsi en az 30-40 santim 30 santim değil mi? 20 santim. Ellerini kullanarak şıltın 30-40 santim de 20 santim, 15 santim kendisinden uzun iri yarı, iri kıyım İngiliz şeyini, takımını adeta ipe dizer gibi çalımı attı. Hatta en son şıltına da bastı çalımı, topu ağlara yolladı o ikinci gol ki hayatımın en muhteşem golüdür diyor. Orta sahanın gerisinden alıyor topu. Ta rakip kaleye kadar adeta bir dantela gibi, bir ressamın fırçası gibi ayağını kullanarak bir sanat şeyi adeta ristali sunuyor bize. O maçı izlemenizi isterim yani. Hasılı kelam işte bir süre sonra İngiliz medyası bu şeyi o kendilerine attığı golden canları çok yandı. Çok üzerine gittiler. Sonra Emir Kutsurissa Maradona hakkında güzel bir belgesel yaptı. Kendisi bir kitap yazdı. Hatta sadece o İngiliz maçını anlattığı bir kitabı da var. Hatasıyla, sevabıyla dün hayata veda etti. Dünyadan bir yetenek eksik oldu. Bir yetenek gitmiş oldu. Ama şunu biliyoruz. Maradona yaşamı boyunca ezenin değil ezilenin yanında oldu. Maradona hayatı boyunca futbolu bir anlam üretmek için kullandı. Bunun için Allah'ın kendisine verdiği yeteneği her alanda aktif bir şekilde, olumlu şekilde kullanmaya çalıştı. Rabbim ne diyelim? Toprağı bol olsun diyelim bu tür şeylere. Ve burayı çok uzattık galiba. Sonraki dosyamıza geçelim. Çok enteresan. Dün ne olduysa bilmiyorum artık neyin nesidir. Artık durum kendilerinin bastıramayacağı ya da halının altına süpüremeyecek kadar büyüdü mü bilmiyorum. Dün aniden aydınlandı sanki Sağlık Bakanımız ve işte bir gün önce 2000, 3000 falan filan diye açıkladığı rakamı şu anda COVID hasta sayısı bir günlük 28 bin diye açıklama yaptı. Aylardan beri aslında dünyaya vermiyorlardı bu rakamı. Dünyada hatta Almanlar mesela Türkiye'den bu rakamları gizlediği için artık ziyaretçi kabul etmiyordu, vize vermiyordu falan filan yani. İşte dünyada işte çok gerideyken bir anda dünya üçüncüsü olduk. Avrupa birincisi olduk yani. İtalya'yı bile solladık. Perişan bir halde hastanelerimiz, inanılmaz bir şey. World Matter diye bir şey var arkadaşlar. Yani 15. sıradan bir anda bizi dünya üçüncülüğüne getirdi. Bu konuda çok da böyle videolar şeyler var. Ama şunu söyleyeyim size, hala devlet ve Türkiye yönetimi bu tehlikenin farkında değil. Bu gerçeklerin acı ve acıtıcı olan yönünün farkında değiller. İşte bakın burada şeyi görün arkadaşlar. Burası bir hastane. İnanılmaz bir şey. Ona da sorarsanız Sağlık Bakanlığı her şey kontrol altında diyor ama kontrol altında olan bir şey yok yani. İnanılmaz acı ve korkunç bir tablo bu. Bu arkadaşa açık söyleyeyim, Bülent Arınç'ın böyle o Türkçe olimpiyatlarında yaptığı böyle ağlak, dokunaklı konuşmaları artık izlemeyi içim kaldırmıyor. Ve profesyonel bir ikiyüzlülüğü görmenin acısı bana ağır geliyor yani. Hani bilemiyorum. Hani bugüne kadar mesela bir dönem, bugüne kadar demeyeyim de işte darbeden bir süre öncesine kadar bu insanların korktuğu için, kendi menfaatleri için sustuklarını, pıstıklarını nispeten anlayabiliyordum. Doğru bulmasam da anlayabiliyordum. Ama sonra kalkıp iktidarın, muktedirin dilini kullanarak aynı rolleri kesmesi artık şey olmadı yani. Hiç artık kimse yememeye başladı. Bülent Arınç biliyorsunuz Yüksek İstişare Kurulu, İYİK diye bir şey var. Yani bana göre tamamen nasıl tıpkı bilim üst kurulu gibi korona konusunda koca koca profesörleri topluyorsunuz. Adamların hiçbir kararı hikaye yani. Hepsinde Cumhurbaşkanı ikna etmeden hiçbir karar alamıyorlar yani. İYİK de öyle bir şey. Yüksek İstişare Kurulu toplanıyorlar bilmem ne. İşte sarayda odaları var, maaşları var bir güzel. Kendi kendilerine hoş hoş geçinip gidiyorlar. Geçtiğimiz gün televizyona çıktı Bülent Arınç. Şeyden biraz da cesaret aldı zannedersin. İşte Cumhurbaşkanı müthiş bir şey yapacağız, şahlanış dönemine giriyoruz. Büyük, büyük şeyler, hukuk, adalet bilmem ne falan filan böyle. Sanki 18 yıldır kendileri bu ülkeyi bu hale getirmemiş gibi. Acayip şeyler söyleyince belki de Arınç gaza geldi bilmiyorum. Televizyona çıktı ve dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımız da bu şeylerden rahatsız. Mesela Kavala ve Demirtaş dedi hapishaneden çıkmalı bence. Yani. Hatta daha da ileri gitti Selahattin Demirtaş'ın son kitabını okuduğunu ve etkilendiğini söyledi. Bu gördüğünüz şey mesela dünyanın en berbat dergisi Misvak'ın şeyi bu. Karikatürü akılları sıra şey yapmışlar. Sırada muhalefet Demirtaş'ın imza gününü şey yapıyor. Ne kadar şey varsa muhalif koymuşlar. Davutoğlu, Gül, Babacan, işte Saadet'teki o Saadet Partisi Başkanı, o İyi Parti Başkanı Meral Hanım, en arkada da bizim şey var galiba. Kemal Bey var. Neyse. Ondan sonra tabii muazzam bir şey oldu. Size bir şey anlatacağım arkadaşlar. İnanılmaz şekilde tepki gördü. Yani Cumhurbaşkanı sert konuştu. Cumhurbaşkanı sert konuşunca tabii havuz medyası da yüklenmeye. Önce bir sessizlik kapladı onları. Sonra havuz medyası da yüklenmeye başladı. Tabii Perinçek ve avanesi de durmadı, yüklendi. Ve nihayetinde Arınç bir açıklamayla, bir basın açıklamasıyla istifa etti. İstifa etti etmesine ama orada da sorun var bence. Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa ettiğini açıkladı. Düşünsenize siz bir şey söylüyorsunuz, bunun karşılığında sizin lideriniz sizi yerle bir ediyor, aşağılıyor, kendi taraftarların önüne yem olarak atıyor. Siz sadece saraydaki görevinizden istifa ediyorsunuz. Partiden ya da şundan bundan değil. Daha da fenası şu arkadaşlar. Biliyorsunuz bir süre önce damat da benzer bir şeyle harcanmış diye kendi istifa etti. Ya ettirildi neyse. Tam da böyle damada işte girişelim mi girişmeyelim mi Cumhurbaşkanı'ndan sinyal bekliyor. Yandaş medya, yandaş işte konuşmacılar, yorumcular falan. O sırada Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak topa girdi ve reisi allayıp pullayıp yücelten bir şey dedi. Ya bizim reisimizdir, bizim şudur budur falan deyince mevzu pıs oldu. Yani şey ön almış oldu ama çok enteresan bir şey. Yani sizin oğlunuzu perişan ediyor, kariyeriyle oynuyor ve belki kamuoyunda bu işlerin tek sorumlusu, suçlusu gibi gösteriliyor. Ve siz reistir, döver de sever de falan diyorsunuz. Aklıma daha önce, çok daha önce Nazlı Can oğlunun, Mehmet Ali Can şeyi geldi. Yani Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ediyor, annesi hapishanede. Annemden dolayı bana kızmadı falan filan gibi şey açıklamıştı yani. Neyse geri gelelim bugüne. Dün Bülent Arınç'ın milletvekili oğlu da açıklama yaptı. Evet. Bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir reis var dedi. Hani dünya, üç kuruşluk dünya için bu kadar düşmeye, bu kadar alçalmaya değer mi bu işler bilmiyorum yani. Ha isterseniz strateji deyin, isterseniz başka bir şey deyin. Ne olursa ne derseniz deyin yani. İnanın değmez yani. İnanın değmez. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Evet. Gelelim AVM'ye. Bu işte biliyorsunuz 28 bin günlük vakadan bahsediyor. Yani 28 bin vaka, yeni vaka ne demek biliyor musunuz her gün? Dehşet bir şey demek. Yani mutlaka size ya da bir yakınınıza mutlaka bir virüslü, bir enfekte olmuş insan denk geliyor demektir. Ve şeyin ilk dönemlerinde şeyler böyleydi. AVM'ler böyleydi. İlginç şekilde mesela giderek sanki böyle virüsle bağışıklık kazanmışız gibi giderek kalabalık olmaya başladık. Yine bakın pandemi döneminde bir AVM burası. Ve sonra o kadar coştuk ki arkadaşlar bir sonraki şeye gelelim Zafer'cim. Artık bakın yani normal zamandaki gibi olmaya başladı. Şimdi siz burayı kapatmazsanız, burayı karantina altına almazsanız bu şeyi durduramazsınız yani. Daha acı bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Geçtiğimiz gün şey geldi. Bayrampaşa Forum İstanbul'dan bir görüntü geldi. İnanılmaz bir görüntü arkadaşlar. İnanılmaz bir görüntü. Bakın AVM'de Zafer'cim bir dakika dursana. Bakın arkadaşlar AVM'de insanlar yemek yemesin diye masaları toplamışlar. Fakat insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Lokantalardan yani paket servis için açılan yerlerden aldıkları yemeği yerlerde yiyorlar arkadaşlar. İzleyelim Zafer'cim. Sesini açabilirsin. Hı. Evet. Nasıl bir yokluk, nasıl bir açlık, nasıl bir nasıl söyleyelim eksiklik sizi böyle bir şeye itiyor arkadaşlar yani. Dağ başında mı kaldınız? Acınızdan ölüyor musunuz? Hapiste misiniz? Esir misiniz? Bu nasıl bir şeydir? İlla bir AVM'ye gidiyorsunuz. Adamlar masaları kaldırmış yemek yemeyin diye. Hayır alıyorsunuz paket servise eve götüreceğiz diye ve orada oturup yerlerde yiyorsunuz. Arkadaşlar kusura bakmayın ama böyle bir toplum bu bilinçsizlikteki bir halk her türlü felaketi maalesef hak ediyor ya. Hiç kusura bakmasın kimse. Devam edelim rutin bir zulüm haberimiz var sırada. Çok üzgün günüm yani. Şu gördüğünüz Özlem ve Mehmet Demirtaş çifti. Aslında Mehmet Bey yurt idarecisiydi. Yurt idaresi, pardon, eşi Özlem Hanım'dı. Dekorasyon işleri öğretmeniydi Mehmet Bey. 27 Ekim'de Edirne'de gözaltına alıp ikisini de tutukladılar arkadaşlar. Bu ne vicdansızlık. Ve 3 tane çocukları vardı bunların. Burak, 9 yaşında, Elif 5 yaşında, Tarık 2 yaşında. Bakın, iki tane karı kocayı tutuklayıp ayrı ayrı cezaevine yolladılar ve bu üç çocuk ortalıkta kaldı arkadaşlar. Öyle ki neredeyse alıp devlet kurumlarına verirken halaları teslim aldı. Bir aydır annesiz babasız perişan halde bu üç çocuk. Tarık 9 yaşında geceleri uyanıp anne diye ağlıyor. Düşünün en son hatta bir anneleriyle telefon görüşmesi yapıyorlar hapishaneden. 10 dakika telefonda ağlamaktan sadece 1 dakika konuşabiliyor Tarık ve kendini yerden yere vuruyor. Ya nasıl bir zalim insanlarsınız siz arkadaşlar? Hiç olmasa babayı hadi babaya zulmediyorsunuz, anneyi bıraksanız. Ve işin kötü tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biz bu insanlara, bunlar hepsi günde 5 vakit namaz kıldığını iddia ediyor. Namaza duruyorlar. Allah'ım bizi doğru yoldan ayırma diye de Fatiha suresini okuyorlar maalesef yani. Ve biz zalim deyince de zorlarına gidiyor, bize hakaret ediyorlar. Terörist diyorlar, hain diyorlar falan filan. Evet arkadaşlar, şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Bu enteresan arkadaş. Bu orijinal bir arkadaş. Bu arkadaşı yapın. Aslında Mürşit Mişu. Bangladeşli. Bir dergide genç bir illüstratör bu delikanlı. Aslında iyi de yetenekli bir çocuk ama bir hobisi var. Bu savaşın, kavgaların, felaketlerin, yıkımın olduğu şeyleri bizim aynen buraya alıp yorum yapıyoruz ya, fotoğrafları alıyor, ufak dokunuşlar yapıyor ve mutluluğa çeviriyor. Aslında keşke öyle olsa diyoruz. Yani keşke İşte bu Global Happiness Challenge dediği şeye çeviriyor. Mesela görüyorsunuz şeyde bir baba savaştan çocuğunu kurtarmaya çalışırken yüzlerindeki acıyı mutluluğa çeviriyor. Bir tane daha var. Bu da çok orijinal. Bu da çok hoşuma gitti. Bu Mürşit Mişu çok enteresan. Mesela burada kardeşinin yaşaması için oksijen şeyi veriyor. Şunu tam ekran getirebilir misiniz Zafer'cim? Bu çok önemli bir şey. Bu değil Zafer şey. Şu. Evet. Onu biberona çeviriyor. Ben baktıkça mutlu oldum ve size bir klibini hazırladık bu şeyin. Şimdi sizi o kliple baş başa bırakırken ben huzurlarınızdan ayrılacağım arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Videolarımızı paylaşın. İzlenelim, çok izlenelim. Mümkün mertebe daha fazla izlenelim ki daha çok biz de şevkle, aşkla bu programları yapalım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimdi Mürşit Mişu'nun yaptığı işleri 11 tane şeyi var. Böyle çalışması. Onun klibiyle 11 çizimin klibiyle aslında acı veren, yürek parçalayan sahnelerin nasıl mutluluğa dönüştüğü klibi izleyelim hep beraber. Hoşça kalın arkadaşlar.